Ayrım 39, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 340. İbrahim'in de aklının ucundan geçmeyen şeyler vardı. İran seferinin başlangıcında Üsküdar'da atının üstünde yükselip saray burnunu dalgın dalgın seyrederken, İstanbul'dan son kez ayrılmakta olduğunu düşünmediği gibi Tebriz'den payitahta dönüş için yola çıktıkları gün, Yeditepe'li kente doğru son dönüş yolculuğunun başladığını da aklının ucundan geçirmiyordu. Şah'ın Tebriz'i Osmanlıların elinde uzun süre bırakmayacağını bilmiyorsa da kendileri Van Gölü'nün batı kıyısındaki Ahlat'a ulaştıklarında İran ordusunun gölün doğu kıyısındaki Van'a gireceklerine de ihtimal vermemişti. Ama o ne Tebriz'i düşünüyordu ne de İstanbul'u. Top menziline girmeyecek kadar arkalarına sokulan ufacık kıpırdamalarında ortalığı toza boğarak kaybolan Safevi askerlerinin üzerine yaptığı akından Ahlat'taki ordugaha dönerken içinde tanımı zor bir boşluk vardı ve etrafına bakınıyordu yalnızca. Buraların akarsuları nedenli inceydi? Suyun soğukluğu ise ötelerden duyum sanıyordu. Yavaşça kayan kalın bir cam gibi gökyüzünün maviliğini şıkırtılı pırıltılarla donatıp bir yerlere götürüyorlar. İlerideki cılız ağaç kümeleri çıplak dağların yalnızlığını giderme çabasında sanki. Dağlar soluk, bitim çizgileri seçilemiyor, bitmemiş resim gibi. Yer yer çiçeklerin tozlu mor pembesi silik yeşille el ele tutuşmuş. İnsan da suskun, doğa da, hepsi yalnızlığında yoğunlaşmak için direngen. Bırakılmışlığın yılgınlığını soluyor İbrahim. Önündeki yollar da yılgın. O yandaki uçuruma düşmemek için bu yandaki yamaca tutunarak kıvrılan ıssız yollar. Yalnızlığın yorgunluğu acıya dönüşüyor içinde. Kirli sarı çimlerin arasından girintili çıkıntılı boz kayalar fışkırıyor yer yer. Göğe doğru fıkırdayarak yükselirken apansız bastıran soğuğun şokuyla donuvermişler sanki. Issızlığın buralarda insan yüreğine de çöktüğünü hissetti İbrahim. Ne içten tokalaşma ne kucaklaşma. Ölük fısıldaşmalar, bedenler bezgin, ayaklar güçsüz. İnsanlar sallanarak yokluğa gider gibiler. Gözlerin akını karasından ayırmak zor. Kanlı mat bakışlar bir noktaya takılıp kalmışlar. Yüzler toz toprakla, soğukla, güneşle, kim bilir belki de acıyla yanık kavruk. Devlet kimsenin umurunda değil. Neden umrunda olsun ki? Padişahın geçeceği yollarda ellerinde değneklerle çavuşlar bekliyorlar. Hünkârın görüş ufku kirlenmesin diye. Bu insanlara, bu topraklara hükmetmek için mi olmuşlardı bunca yolu? Ve Van Gölü'nün ufuk çizgisinde geceyi çağıran morumsu kızıl ışıltılar titremeye başladığında Ahlat'taki ordugaha vardı İbrahim. Yorgundu. Padişah tarafından beklenildiği söylenmeseydi çadırına çekilip sırt üstü uzanacaktı. Süleyman ondaki durgunluğu ilk bakışta anladı. "Yorgundan çok bezginsin," dedi sorarcasına. İbrahim uzun açıklamalara girişmektense, "Bu şah kadar kaçmayı beceren hükümdar yoktur," diye kestirip attı. Süleyman gülümsedi onu yanına oturturken. "Anlaşılan," dedi, "bugün ağzından laf almak için hayli ter dökmek gerekecek." Sonra İbrahim'in bir elini avuçlarının arasına alarak devam etti. "Son günlerde Serasker Sultan unvanını kullanmıyorsun, neden?" İbrahim bu sorunun sorulmasına sevinmişti, duraksamadan yanıtladı. "Ulama Paşa'nın tavsiyesiyle bizim tarafa geçenlere küçük düşmemek için böyle bir unvan kullanılmıştı. Ama artık dönüyoruz. Üstelik münafıklar bu tedbirimizi yanlış anlayıp Padişah Efendimizin nurlu kalbini karartmaya kalkışabilirler." "Ulama Paşa doğru düşünmüş. Buralarda Akıncı Bey'ine han, kale dizlarına sultan diyorlar. Seferlerimizin başından sonuna dek sana Serasker Sultan denmesi münasiptir. Bugün Ruznami'yi yazan katibe buyurdun ki senden bahsolunurken Serasker Sultan denilsin." Dipnot: Ruzname bir seferin güncesi. Hem bizim kalbimiz el sözüyle kararacak kadar zayıf mıdır ki böyle konuşursun? Oğullarınız büyüyor hünkârım. Yakında kalplerine ölüm korkusu ve yaşama hırsı egemen olacak. Her bir kulunuzun gönlü evlatlarınızdan birine kayacak. Yalan ve iftira dört yanınızla kol gezecek. Bizim bu konularda fikir yürütmek haddimize değildir. Ama ilk göz ağrımız olduğu için bu kulunuzun Şehzadeniz Mustafa Han'a olan muhabbeti cümlenin malumudur. Onu istemeyenler zehirli oklarını önce bana yağdıracaklar, sonra size. Mermerden dayanıklı bir kalp bile bu sağanağa dayanamaz. Delik deşik, un ufak olur. Bazen dalıp giderim. Servetimi son akçesine dek harcayıp Bursa'da, Edirne'de, İstanbul'da sahın medreseleri yapmak, vakıflarını kurmak. Sonra efendimin izniyle mümkünse deniz kenarında bir köye çekilmek. Yılda 40.000 akçe neyime yetmez. Bu kadar gelir getirecek bir toprak. Bayramda zafer şenliğinde efendimden davet gelmesini heyecanla beklemek. Aksi halde bir gün siyah kaftan. Gözlerim her an cellat görür gibi oluyor. Ona uzanan boyun. Ölüm korkusu değil bu. Ölmek önemli değil. Ya boynuma dolanan kement yüreğime de dolanırsa? İşte buna katlanmak zor. Süleyman İbrahim'i sonuna dek nasıl dinleyebildiğine kendisi de şaştı. Sus, sus diyerek yerinden sıçradı. Bir daha bu sözleri dile getirmeyesin. Yüzü sararmıştı, bir süre çadırın içinde volta attı, sonra yine İbrahim'in yanına oturdu. Garip şekilde kendini suçlu hissediyordu, yakasına yapıştı onun. Bütün peygamberler ve evliyalar şahidim olsun diye mırıldandı. Kur'an üzerine yemin ederim ki asla siyah kaftanla karşılanmayacaksın. Asla boynunu cellata uzatmayacaksın. Gönlümü aydınlatan gözlerin ben yaşadıkça cellat görmeyecek. İşte Kur'an üzerine yemin ederim. İbrahim'in yanaklarını avuçlarının arasına aldı. Sesi hala titriyordu. Bu şark seferi seni yordu, sinirlerini gerdi. Şimdi git yat. İznik MİT'e kadar bu konu açılmasın. Dipnot İznik MİT, Osmanlı kaynaklarında İzmit'e verilen ad. Dilersen orada yeniden konuşuruz. İbrahim o gece başını yastığına bıraktığında kendini kuş gibi hafif hissetti. Sanki yıkanmış, kirlerinden arınmıştı. Gerçekten ölümden korkmuyordu. Onu korkutan yılların emeğiyle yükseltilmiş sevgi abidesinin, Hürrem'in onun bunun fiskeleriyle tuzla buz olmasıydı. Kuşku yüreğe bir kez girdi mi sonunda kemirilmedik köşe bırakmaz diye mırıldandı içinden. Ertesi sabah göğün pürüzsüz maviliğine sevgiyle baktı. Yüzüne çarpan Eylül ayının o canlandırıcı soğuğunu da sevdi. Nereden gelmişti bu kolayından sevme eğilimi? Sonra tekrar yollar, önce Diyarbakır. Orada 22 gün konaklama, Rumeli ve Anadolu askerlerinin terhisi. Derken gerçek kış, kar, Urfa, Halep, Antakya ve nihayet Adana. Ama Konya Ovası Diyarbakır yaylaları gibi değil, yer yer saman yığınlarıyla delinen incecik kar örtüsü. Şimdi Parga'dakiler Noel'i kutluyorlardır, deniz hırçınlaşmıştır orada. Bıçkın kayalarda patlayan dalgaların şaklamalarını duyuyor sanki. Ama yaşadığı değil, birilerinden işittiği yerler gibi geliyor ona oraları. 4 Ocak Salı ve işte İzmit. Hazineyi taşıyan develer geride kaldığından 2 gece burada konaklanacak. İbrahim ahlatta yarım kalan konuyu açmak istiyor. Ona göre değinilmiş ama sonuçlandırılmamış konuşmalar konuyu iyiliş ederler. Ama Süleyman'ın üstüne çöken durgunluğa bakınca onu daha çok üzmeye gönlü el vermiyor. Bereket ertesi akşam hiç beklemediği anda Süleyman açıyor konuyu. Ahlattan bu yana aynı düşünceyi kafamda taşıdım. Sen ki gönül ülkemin kıblesi, bana her daim doğru yolu gösteren sevincim, nurlu ışığım, baharım, şen yüzlüm, gülen gündüzümsün. Şimdi beni karanlıklarda bırakıp gitmeyi istersin. Daha kötüsü gözlerinden celladın hayali gitmez. Sen ki kederli zamanlarımda bana ışık saçtın. Allah'a açılan temiz kalbine gökten vahiyler yağdı. İlk şehzademi, saltanatı, Budi'nin fethini, İmam-ı Azam'ın kabrini bana sen müjdeledin. Hatta sana can borcumuz vardır. Sen olmasaydın babamızın kaftanı içinde ruhsuz kalan bedenimiz şimdi çoktan toprak olacaktı. Biz o kadar nankör müyüz ki can veren azizimizin canını alalım? Ama sus, cevap verme. Git, gitmek istiyorsan, korkuyorsan, mutsuzsan git. Git, gidebildiğince git. İbrahim'in gözlerinden incecik bir yaş iplikçiği süzülüyor. Dişleri bile her zamankince sivri değil, yutkunuyor. Korkuyorum diyor zorlukla. Lakin saadetimin mihveri şahım, sultanım, efendimin gönlü ağlanır diye korkuyorum. Gitmek istiyorum, lakin mutsuz olduğumdan değil. Tam tersi, hasretinizden ciğerim dağlansın, gözlerim sel içinde kalsın, gecem gündüzüme karışsın diye gitmek istiyorum. Kaş çatışınızın, kem bakışınızın yakıcı acısı yanında cehennem ateşi küllerde sönen közler gibi kalır. Daha çok kavrulmamak için gitmek istiyorum. Hep Süleyman başını İbrahim'in dizlerine dayardı. Bu kez İbrahim sedire uzanıyor boylu boyunca. Süleyman'ın dizleri yastık oluyor başına. Süleyman onun fırça gibi saçlarını ağır ağır okşuyor. Bir yandan ağlamaklı yüzle soruyor. Nereye? Bilmem. Deniz olan bir yere. Mesela Foça. Ne zaman? İzin verirseniz hemen. Ramazan yakın. Bayrama 4 ay var. Bayramdan sonra olmaz mı? Size bir kez daha minnettarım. Bir süre konuşamıyor. Süleyman'ın da yüzü bembeyaz. Kandilin ışığı altında uzamış da uzamış. Sessizliği gene İbrahim bozuyor. Bugün bayram. Sevgimizi bugün kurtardık. Ebedi kıldık onu. Süleyman ise hafif hafif başını sallayarak onu onaylıyor ve İbrahim'in geniş alnını okşuyor. Ama kafasında onu allak bullak eden bir hınç filizleniyor. Süleyman İbrahim'le o günkü konuşmalarını önceleyin herkesten sır gibi sakladı. Oysa İbrahim hazırlıklara başlaması için sonucu Hatice Sultan'a açıklamak zorundaydı. Hürrem ise kendini tam bir teslimiyetle kucaklarına bırakıveren Süleyman'daki değişikliği daha ikinci beraberliklerinde fark etti. Üstelik kadınca sezgileri ona bu değişikliğin kaynağını da fısıldıyordu. Ama hiçbir şey sormadı. Çünkü onun da ser askeri vardı. Firuze kalkma seferber edilişinden 3 gün sonra sezgilerini haklı çıkaran bilgileri sunuyordu ona. Ramazan bayramı Mart ayının son günlerine denk geldiğine göre önündeki sürenin uzun olduğu söylenemezdi. Elini çabuk tutmalı ama aceleciliğe kapılıp serin kanlılığını yitirmemeliydi. Bu nedenle kozlarını gözden geçirdi. Bunların en günceli İskender Çelebi'nin idamı meselesiydi. İstanbul'da pek çok kimse zavallı baş defterdarın İbrahim Paşa'nın iftiraları yüzünden canından olduğunu alçak sesle de olsa anlatıp duruyordu. Bu sorunu Mahi Devran'ı saraydan kovdurttuğundan bu yana bir dileğinin olup olmadığını öğrenmek için her an gözlerinin içine bakan kızlar ağasına havale etmeyi daha uygun buldu. Nitekim Ak Hadım Hürrem'den işaret alır almaz kollarını sıvayıp öylesine bir kampanya başlattı ki bir hafta sonra İstanbul'un kuytu köşelerinde İbrahim Paşa'ya lanet yağdırmayan kalmadı. Süleyman İbrahim'le geceleri sabaha dek birlikte olma aralığını kendini geleceğe hazırlamak amacıyla haftada 1'e indirince ancak konuşurken düşünebilen padişahın konuşamadığı zaman kendini nedenli boşlukta hissettiğini iyi bilen Hürrem'e gün doğdu. Önce Louis Gritte'nin Avlonya'da bir Hristiyan Arnavut tarafından öldürülmesinin ardından daha yüksek sesle yayılan söylentileri dile getirdi. Yeryüzü imparatoru olan yüce padişah bir gavur bozuntusunun evine gittiğine göre bazı karanlık ruhlu büyücülerce büyülenmiş olmalıydı. Ama bu büyücü dağ yollarında serseri kurşunlara hedef olana büyücü denilemeyeceği için kuşkusuz Louis Gritte değildi. Kuşkusuz o saltanat makamına göz diktiği için padişahı halkın gözünde küçük düşürmeye çalışan başka birisiydi. Büyülenme fikri Süleyman'ın zihnini mesken edinince sıra buna yeni öğeler eklemeye geldi. Şimdi Hürrem İbrahim Paşa'nın Avusturya elçilerine söylediklerini dilinden düşürmüyor, fırsatı yakaladıkça "Ne demek bu?" diye söze başlıyordu. İbrahim Paşa güya muhafızmış da Şahlar Şahı'nı elindeki değnekle yönetiyormuş. İbrahim'in iradesi yanında cihan hükümdarının iradesi etkisiz kalırmış. Ya şuna ne demedi? Bir hükümdar ancak hile ile ele geçirilebilirmiş. Hürrem Süleyman'ın bilinçaltında hile ve büyü sözcüklerinden sonra hilekar ve büyücü kavramlarının göverdiğini sezinleyebiliyordu. İşte bu noktada İskender Çelebi'nin iftiraya kurban gittiği propagandasına hız verdirdi. Nitekim Ramazan'ın ikinci gecesinde Süleyman avaz avaz bağırarak derin uykusundan uyandı. Nur içinde rüyasına giren İskender Çelebi kendisine hücum etmiş, "Bre zalim, ben günahsızı bir bozguncunun sözüne kanıp neden astırdın? Onca zamandır süre gelen hizmetlerimi neden inkar ettin?" diye bağırarak elindeki sarık tülbentiyle onu boğmaya kalkışmıştı. Dipnot: Peçevi'ye göre cilt 1 sayfa 29. Süleyman bu rüyayı Bağdat'ta İskender Çelebi'nin asıldığı günün gecesinde görmüştür. İskender Çelebi'nin idamından 15 gün sonra onun kayınbiraderi Hüseyin Çelebi'nin boynunu vurdurtan Kanuni bu rüyayı çok sonra görmüş olmalıdır. Hürrem sabaha dek gözüne uyku girmeyen Süleyman'ın başını göğüslerine gömüp ana şefkatiyle onu okşadı. Bir yandan da işte diye mırıldanıyordu. İşte gönül sultanım efendime bir ilahi işaret daha. Büyücü de hilekar da bozguncu da belli oldu. Ramazan ayında Allah'ın katına varan İskender Çelebi'nin ahı yine Ramazan ayında yeryüzünden kalkmadı ki gönlümün sultanı efendim huzura kavuşabilsin. Süleyman Hürrem'in ancak üçüncü tekrarında onun ne demek istediğini anlayınca irkilerek yerinden hopladı. Kadıncağızı omuzlarından kavrayıp silkelerken "Sus!" diye dehşetle aykırıyordu. "Sus be kadın! Neyi dile getirdiğini biliyor musun sen?" Süleyman bunalımlı günlerde has odasına kapanma adetini işte o gün edindi. Daha doğrusu bu onun gerçek bunalımla ilk kez tanışmasıydı. Bir gün göremediğinde eksiklendiği mihri mahı dahi aramadan günlerce kendi dünyasına gömülmesi ilk fırtınanın şokunu yatıştırmış olabilirdi. Ama derinlerde bir yerde onarılmaz hasarlar bırakan da belki bu kapanıştı ya da boğmaya çalıştığı yılanın öç alışıydı bu. Hürrem'e göre Süleyman'ın ruhunda kopan zelzele kesin zaferin belirtisiydi. İbrahim ise Ramazan'la birlikte efendisine esir alan hüzünü, ondaki saklanma tutkusunu, gittikçe yaklaşan ayrılık gününün üzgüsüne veriyordu. Düzenin bozulması her ne kadar huzursuzluk yaratsa da ne pahasına olursa olsun korunması kadar tehlikeli değildi. Hatta İbrahim için değişim, başta verdiği acıya karşın sürekliliğin güvencesiydi. İşte bu düşüncenin etkisiyle Süleyman'daki değişiklikleri hayra yoruyordu. Hürrem has odasından nihayet çıkan Süleyman'ın birkaç gün ard arda İbrahim'le birlikte oluşunu başlangıçta pek önemsemedi. Ne var ki Ramazan ortasına yaklaştıkça kadının ruhunu önce tedirginlik sonra panik sarmaya başladı. Hala çağrı almayışını yenilgi olarak yorumlamıyorduysa da büyük sorunu Ramazan içinde halledemezse İbrahim'i sonsuza dek elinden kaçıracağını düşünüyordu. Neydi büyük sorun? İçinden yüksek sesle aykırıyordu. Evlatlarımı Mustafa'ya karşı korumak. Öte yandan İbrahim'i deniz kenarında dalgaları tekmeleye tekmeleye yürürken ya da bayırdan aşağıya kahkaha atarak Hatice ile koşarken hayal etmek sabahlara dek uykusunu kaçırıyordu. Kızlar ağası Ramazan'ın 17. günü padişahın emriyle onu yeni saraya götürürken yüreği ağzından çıkacakmış gibi heyecanlıydı. Bir sonun ya da başlangıcın eşiğinde olduğunu hissediyordu ve duyguları karmakarışıktı. Şimdi ruhuna çöken kasveti arabanın dışarıdan sımsıkı gerilmiş perdelerine veriyordu. Oysa ileride bu anı anımsadıkça içinde müthiş bir buru dolaşacaktı. Hatta çok değil, 5 gün sonra o an içine çöreklenen acıyı ömrü boyunca tatmadığını ve tüm yaşamı boyunca varlığının ayrılmaz parçası olarak taşıyacağını fark edecekti. Pinduslu Ravi'ye göre belki de cennetten kovuluşunun eşiğindeydi o. Padişah oldukça solgun ve 15 gün içinde birkaç yıl yaşlanmış gibi buldu. Bir süre ayakta birbirlerine baktılar. Süleyman'ın kaşları hafifçe çatıklı ve cansız gözleri rengini yitirmiş gibiydi. Hırıltılı bir sesle "İbrahim yakında gidecek" diye tısladı. Sanki odada ölümün soğukluğu dolaşıyordu. Süleyman'ın fısıltısı bu havayı biraz olsun dağıtamadı. "Bir daha aramızda onun konusu geçmesin, hatta adı bile." Hürrem birden yere kapaklandı, bir yandan hıçkırıyordu ve bu kesinlikle rol değildi. "Aziz efendim," diye kekeledi, "bildiklerimi ve düşündüklerimi size anlatmazsam ömrüm boyunca vicdanımın sızısından kurtulamam. Bu sızı beni öldürür. Şimdi izin verin zihnimi boşaltayım. Bugünden sonra Meryem ve İsa ve bütün peygamberler hakkı için yemin ederim ki onun adını dilime getirmeyeceğim. Ama şimdi izin verin." Süleyman bir süre bocaladı, sonra buz kesmiş elleriyle Hürrem'i kolundan tutarak sedire oturttu. Kendisi de fazlaca sokulmadan onun yanına ilişti ve "Konuş," dedi, "ama son kez." Hürrem'in diyecekleri şaşılası bir hızla zihninde sıralanıyorlardı. Süleyman ölük bakışlarını ondan kaçırırken çılgın kadın kıvılcım saçan gözlerini ona saplamıştı. "Yakında gidecek, nereye? Deniz kenarına değil mi? Mesela Foça'ya." Süleyman şaşırmıştı. Pörtleyen gözlerini Hürrem'e dikerek istemsiz bir atılımla "Nereden biliyorsun?" diye sordu. Hürrem sakindi. "Ah, benim yüreğimde kötülük barındırmayan melek uydu efendim. Bilmiyorum, düşünüyorum. Onun yerine olsaydım ve yerinize göz dikseydim herhalde Karadeniz taraflarına gitmezdim. Bir kere en büyük şehzadenize yakın olmak isterdim. Kirli emellerime onu da alet etmek için. Sonra dağ yollarına gözcüler koyunca üzerime gelen orduyu önceden fark etmek isterdim. Bir şey daha isterdim. Zora düşünce küçük bir yelkenliyle Girit'e, oradan Venedik ülkesine kaçabilmek. Foça bütün bu isteklerimi karşılamıyor mu? Ha, bir şey daha yapardım. Servetimi Edirne'de, Bursa'da, İstanbul'da yüksek medreseler kurmaya harcardım. Ve buralara ancak Türk aslından suhteleri aldırırdım. Paşa Hazretleri, Anadolu'daki celalileri, onları makamlar ve paralar dağıtarak sakinleştirdi. Şimdi aç gözlü etrakı bir idrak takımı onun bir sözünü iki etmez. Bir de bunların serkeş oğullarıyla İstanbul'u kuşattı mı Üsküdar'dan ötesi onun demektir. Peki şahım efendim, siz sefil, hain ama zeki bir köle olsaydınız ve efendinizin yerine göz koysaydınız ne yapardınız?
39. ayrımın sonu. Sayfa 349.